Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Yaz 1554. 33. ayrım. Sonra bir gün yaz başında Londra'dan bir elçi geldi. Elinde Elizabeth için bir bohça, benim için de bir mektupla. Üzerinde Lady Elizabeth'le birlikte kulede kalan Hannah Green'e yazıyordu ve el yazısı tanıdık değildi. Sevgili Hannah, bunu sana babanın güvenli bir biçimde kala ise ulaştığını bildirmek için yazıyorum. Bir ev ve bir de dükkan kiraladık. Kitap ve el yazmaları alıp satıyor. Annem onun ev işlerini görüyor, kız kardeşlerim de çalışıyor. Biri bir milyonerin yanında, diğeri bir eldivencinin yanında, öbürü de ev işlerinde. Ben bir cerrahın yanındayım. İş zor ama adam yetenekli ve ondan çok şey öğreniyorum. Bizimle gelmediğin için üzgün, seni ikna etmeyecek biçimde konuştuğum içinse pişmanım. Beni kaba, belki de talepkar buluyorsun. Unutmamalısın ki epey bir süredir ailemin reisi benim ve annemle kardeşlerimin söylediklerimi yapmasına alışkınım. Sense annenle babanın biricik kızısın ve kendi isteğin gibi yaşamaya alışmışsın. Son zamanlarda yaşadıkların sana dünyanın tehlikeli yönüyle ilgili deneyimler kazandırdı ve artık herhangi bir efendin de yok gibi. Benim buyurduklarımı yapmayacağının farkındayım. Sana neden buyurabildiğimi anlamadığını da görebiliyorum. Bu genç bir kıza yakışır bir durum değil ama sen böylesin. Sana karşı açık olmak isterim. Ben başkasının kuklası olamam. Senin arzuladığın doğrultuda yaşayamam. Evimizin reisinin sen olmana izin veremem. Ben bir erkek gibi davranmalıyım. Yatağımın, güvertemin reisi olmalıyım. Aksini hayal dahi edemem ve bence hayal dahi etmemeliyim. Tanrı bana senin hem cinslerine hükmetme hakkı vermiş. Sana merhamet ve şefkatle hükmetmek, seni hatalarından ve kendi hatalarımdan korumak benim elimde. Fakat efendin olmak bana bahşedilmiş. Ailemizin reisliğini sana devredemem. Bu benim görevim ve sorumluluğum. Senin olamaz. Yine de sana bir teklifte bulunayım. Sana iyi bir koca olurum. Kardeşlerime sor. Asabi değilim. İnişli çıkışlı ruh hallerim yok. Bugüne dek hiçbirine el kaldırmadım. Sanırım şu anda senin tahmin ettiğinden çok, çok daha nazik biriyim. Aslında gerçekten sana karşı kibar olmak istiyorum, Hannah. Uzun lafın kısası, seni sözüm olarak azat ettiğime pişmanım ve bu mektubu bana yeniden söz vermeni rica etmek için yazıyorum. Seninle evlenmek istiyorum, Hannah. Sürekli seni düşünüyorum, seni görmek istiyorum, sana dokunmak istiyorum. Sana hoşça kal öpücüğü verirken korkarım biraz kaba davrandım ve öpücüğüm hoşuna gitmedi. İçimde hem müthiş bir öfke hem de müthiş bir arzu vardı. Hepsi birbirine karışmıştı ve senin ne istediğini düşünmedim. Tanrı'dan diliyorum ki o öpücük seni korkutmuş olmasın. Görüyorsun ya Hannah, galiba sana aşık oldum. Sana bunu açıkça söylüyorum çünkü kalbimde ve bedenimde dolaşan bu sıcacık hislerle nasıl başa çıkabileceğimi bilmiyorum. Uyuyamıyor, hiçbir şey yiyemiyorum. Yapmamam gereken her şeyi yapıyor, yine de sakinleşemiyorum. Eğer yazdıklarımdan alındıysan özür dilerim ama başka ne yapabilirim? Tabii ki bunları sana söylemeliydim, değil mi? Evli olsak bu sırrı yatağımızda paylaşırdık. Ama seninle evli olup yatağa girmeyi hayal dahi edemiyorum. Seni karım olarak düşünmek bile içimin kaynamasına neden oluyor. Lütfen bu mektubu okur okumaz bana cevap yaz ve ne istediğini söyle. Mektubuma gülmendense bunu yırtıp atmanı tercih ederim. Belki göndermesem daha iyi olurdu. Bunu da sana hiçbir zaman göndermediğim diğer mektupların yanına atabilirim. Düzinelerce var. Hissettiklerimi sana tarif edemiyorum. İstediklerimi bu mektuba yazamam. Ne kadar çok şey hissettiğimi, seni ne kadar çok istediğimi anlatamam. Tanrı'ya yalvarıyorum. Lütfen bana yaz. Tanrı'dan dileğim içimdeki ateşi sana anlatabilmiş olmak. Daniel. Aşka hazır bir kadın bu mektuba hemen cevap verirdi. Kadınlığa hazır bir kız en azından bir şeyler karalardı. Ben mektubu dikkatle okudum, sonra şöminenin gerisine atıp yaktım. Mektupla birlikte arzularımı da yakıp kül edebilirmişim gibi. En azından kendime karşı bunu bilecek kadar dürüsttüm. Onu arzuladığımı ilk kez bana loş baskı odasında sarıldığında hissetmiştim. Arabanın yanında ayrılırken sımsıkı sarıldığında bu duygum iyice depreşmişti. Biliyordum ki ona cevap yazacak olsam beni almaya gelecek Sonra onun karısı ve evcilleştirilmiş bir kadın olacaktım. Karşımda Tanrı'nın ona benim efendim olma hakkı bahşettiğine inanan bir erkek vardı. Onu sevecek kadın ona itaat etmeyi de öğrenmeliydi. Ve ben henüz itaatkar bir eş olmaya hazır değildim. Ayrıca Daniel'ı ya da kendi geleceğimi düşünecek vaktim yoktu. Londra'dan gelen elçi bana olduğu kadar Elizabeth'e de mektuplar getirmişti. Odasına girdiğimde onu ablasının yaklaşan nikahı ve hakkı olan mirasın elinden alınacağı düşüncesiyle paramparça bir halde buldum. Öfkeden kendini kaybetmiş bir kedi gibi odada volta atıyordu. Kraliçenin teşrifatçısından İspanyalı Philip'in ülkesinden ayrıldığını, teknesiyle İngiltere'deki yeni evine doğru yol aldığını, saray eşrafının onu Winchester'da karşılayacağını belirten soğuk bir not almıştı. Ancak Elizabeth davetli değildi. Elizabeth'in zaten yerlere serilen onurunu iyice ayaklar altına almak istercesine bu emri alır almaz beni kraliçeye, saraya göndermesi emrediliyordu. Soytarı prensesten daha değerliydi. Elizabeth'e refakat görevim sona ermişti. Bense çoktan unutulduğumu düşünüyordum. Elizabeth nasılsa unutulup gitmişti. ''Beni iyice aşağılamak için yapıyorlar.'' diye kükredi. ''Kraliçenin düzenlediği bir şey yok.'' dedim sakinleştirir gibi. ''Sadece saray halkı bir araya geliyor. Ben o sarayın bir parçasıyım.'' Çenemi tuttum. Politik davranıp Elizabeth'in evde oturmak için kendi sebepleri olduğunda kaç kez sağlığının iyi olmadığını bahane ederek ya da gecikerek o saraya katılmayı reddettiğini yüzüne vurmadım. İspanyalı Philip'i yanında benimle karşılaşmaya cesareti yok dedi kaba kaba. Adamın gözlerinin yaşlı kraliçeden genç prensese kayacağını ve koca namzedinin beni tercih edeceğini biliyor tabii. Gerçeği yüzüne vurmadım ama bu haldeyken kimse Elizabeth'e arzuyla bakmazdı. Hastalığı yine nüksetmiş, vücudu yine şişmişti. Gözleri kıpkırmızı, patlak patlaktı. Onu ayakta tutan tek şey öfkesiydi. ''Adam onunla sözlü.'' dedim kısık sesle. ''Bunun arzuyla falan alakası yok. Burada çürüye çürüye gebermemi istiyor. Burada öleceğim Hena. Hastalıktan ölmek üzereyim. Bana bakacak kimse yok. Doktor göndermiyor. Burada ölmemi umut ediyor. Eminim böyle bir şey istemiyordur. O zaman neden saraya çağrılmıyorum?'' Başımı salladım. Tartışma Elizabeth'in çizdiği daireler gibi dönüp dolaşıp aynı yere geliyordu. Aniden durdu ve elini kalbine koydu. Hastayım, dedi çok alçak sesle. Kalbim endişeyle pırpır. Öyle hastayım ki sabahları yataktan çıkamıyorum. Gerçekten Hena, doğru söylüyorum. Kimse beni gözlemediği zamanlarda bile. Her gün beni idama göndermeye karar verdiğini belirten bir haber gelecek diye bekliyorum. Her sabah şimdi askerler beni almaya geldi diye düşünerek uyanıyorum. Böyle ne kadar yaşayabilirim sence Hena? Genç bir kadınım, daha 20 yaşındayım. Şimdi sarayda yeni yaşımın şerefine ziyafet verilmesini bekliyor olmalıydım. Bana hediyeler yağıyor olmalıydı. Çoktan biriyle sözlü olmalıydım. Bitmeyen bu korkulara nasıl dayanmamı bekliyorlar? Kimse bunun nasıl bir şey olduğunu bilemez. Başımla onayladım. Onu tek anlayabilen kişi kraliçenin kendisiydi. Çünkü bir zamanlar o da herkesin nefret ettiği veliahttı. Ama Elizabeth kraliçenin sevgisini istismar etmişti ve o sevgiyi yeniden yakalayabilmesi güçtü. Oturun dedim kibarca. Size küçük bir bira getireyim. Küçük bir bira falan istemiyorum dedi küskün küskün. Öte yandan bacakları oturmaya hazırlandı. Saraydaki yerimi istiyorum. Özgürlüğümü istiyorum. O günler de gelecek. Yandaki raftan bir sürahiyle maşrapa alıp ona içecek koydum. Bir yudum alıp bana baktı. ''Senin için hava hoş.'' dedi Nemrut Nemrut. ''Mahkum olan sen değilsin. Hizmetkarım bile değilsin. İstediğin gibi gidip gelebilirsin. Seni yanında istiyor. Winchester'da izdivaç ziyafetinde bütün eski dostları yeniden görebileceksin. Eminim sana yeni bir yelekle pantolon bile diktirmiştir. Gözde kız oğlanına. Eminim kraliçenin mahiyetine sen de katılırsın.'' ''Belki. Hena, beni bırakamazsın.'' dedi çekinmeden. ''Lady Elizabeth, gitmem gerek. Kraliçe beni emrediyor. Bana refakat edebileceğini söylemişti ama şimdi orada olmamı istiyor. Hena, devam edemedi. Neredeyse hıçkırıklara boğulacaktı. Yavaşça ayaklarının dibine diz çöktüm ve başımı kaldırıp ona baktım. Elizabeth'in öfke dalgalarıyla hesapçı ruh hali daima öyle iç içeydi ki gerçekten ne hissettiğini nadiren kestirebiliyordum. Neydim? Hena, burada sen, Cat ve o sersem Sir Harry'den başka hiç kimsem yok. Genç bir kadınım, güzelliğimin, zekamın doruğundayım ama yalnız yaşıyorum, bir mahkum olarak. Yanımda bir bakıcı, bir soytarı ve bir sersem dışında kimse olmadan. O zaman soytarıyı zaten pek özlemeyeceksinizdir, dedim kuru kuru. Amacım onu güldürmekti ama gözlerini bana çevirdiğinde yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Tam tersi, soytarıyı çok özleyeceğim dedi. Hiç arkadaşım yok, konuşacak kimsem yok, bana bakacak kimse yok. Ayağa kalktı. Benimle yürüyüşe gel, diye emretti. Köhne sarayın içinde yürüyüp, menteşelerinin bel verdiği kapıdan geçerek bahçeye çıktık. Bana yaslandı, ne kadar güçsüz olduğunu fark ettim. Otlar patikada sere serpeydi, ısırgan otları hendeklerden başını uzatmıştı. Elizabeth ve ben bahçenin yıkıntıları arasında yürüdük, iki yaşlı kadın gibi birbirimize tutunarak. Bir an korkularında haklı olduğunu düşündüm. Kraliçe baltalı celladını göndermese bile bu mahpusluğun onun sonu olacağını. Çift kapıdan geçip meyve bahçesine vardık. Açan çiçeklerin taç yaprakları kar gibi otların üzerine yayılmış, dallar ağırlıktan başlarını yana eğmişti. Elizabeth şöyle bir etrafına bakındı, sonra elimi koluna geçirip beni kendine çekti. "Mahvoldum," dedi alçak sesle. "O adamdan bir oğlan doğurursa mahvoldum." Bana arkasını dönüp çimende yürürken hantal elbisesinin etekleri yolu üzerindeki nemli taç yapraklarına süründü. "Bir oğlan," diye mırıldandı. Bütün hayal kırıklığına rağmen sesini yükseltmemeye dikkat ederek. "Kahrolası bir İspanyol oğlanı, kahrolası bir Katolik İspanyol oğlan ve İspanyol İmparatorluğu gölgesinde bir İngiltere. Benim İngiltere'm, İspanyol politikalarının kuklası bir İngiltere. Papazlar geri gelecek, ateşler kurulacak. Babamın inançları, babamın mirası tam meyve vermeye başlayacağı sırada İngiliz topraklarından sökülüp atılacak. Tanrı o kadını kahretsin. Tanrı onu da, doğmamış çocuğunu da cehenneme göndersin." "Lady Elizabeth," diye haykırdım. "Böyle söylemeyin." Elleri havada, yumruklarını sıkmış bana döndü. Yakınında olsam bana vuracaktı. İçindeki tutkuyla öyle kendinden geçmişti ki ne yaptığının farkında değildi. "Tanrı onu kahretsin. Hala onun dostu olduğun için seni de kahretsin." "Bunların olacağını bilmeniz gerekirdi," diye başladım. İzdivaca karar verilmişti. Adam sonsuza dek memleketinde kalamazdı. "Evleneceğini nereden bilecektim ki?" diye yapıştırdı. "Onu kim alırdı? Yaşlı, renksiz kadın, hayatının yarısını piç diye anılarak geçirmiş. Avrupa'daki prenslerin yarısı onu çoktan reddetti. O lanet olası İspanyol kanından olmasa Philip onu asla almazdı. Adam paçayı sıyırmak için yalvarmıştır. Diz çökmüş, o kız kurusuna zorla yamandırılmayayım da ne olursa olsun diye dua etmiştir." "Elizabeth!" diye feryat ettim. Gerçekten dehşete düşmüştüm. "Ne var?" Gözleri öfkeden alev alevdi. Bir an ne söylediğinin farkında değil diye düşündüm. "Doğruyu söylemek kötü bir şey mi? Adam genç, yakışıklı. Avrupa'nın yarısı ona kalacak. Mary'nin ise içi yaşlı. Hoş artık dışı da. Onların birlikte çürüyeceğini düşünmek çok iğrenç. Yaşlı dişi domuzcuğun kollarında çürüyen küçük domuz yavrusu. Tiksinç. Üstelik anasına benziyorsa ölü bebeklerden başka bir şey doğuramaz." Ellerimle kulaklarımı tıkadım. "Çok çirkin sözler bunlar," dedim, gerçek fikrimi belirterek. Bu kez bana saldırdı. "Sen de sadakatsizsin," diye bağırdı. "Benim tarafımda olman, ne olursa olsun öyle kalman gerekirdi. Ne söylersem söyleyeyim. Benim soytarım olarak bana gönderildin. Benimle kalman gerekir. Ayrıca doğruların ötesinde bir şey söylemiyorum. Genç bir adamın peşinde onun gibi koşturmaya utanırım ben. Oğlum yaşında bir adamla fingirdeyeceğime ölürüm daha iyi. Onun yaşına geldiğimde istenmeyen bir kız kurusu, fuzuli, hiçbir işe yaramayan, hiç kimseyi mutlu edemeyen bir kız kurusu olacaksam şimdiden öleyim zaten." "Ben sadakatsiz değilim," dedim direterek. "Ve sizin refakatçinizim. Beni size soytarınız olayım diye göndermedi. Dostunuz olacaktım. Ama sizin ona Billingsgate'deki balıkçı kadınlar gibi küfretmenize katlanamam." Bu lafım üzerine yüzü elmaların taç yaprakları gibi bembeyaz kesildi. Omuzlarından aşağı dökülen saçlarıyla elini ağzına götürerek inledi. Kendini yere bırakıverdi. Yanına diz çöküp elini tuttum. Parmakları buz kesmişti. Bayılmak üzereymiş gibi duruyordu. Lady Elizabeth, dedim teselli edercesine. Sakin olun. Bu çoktan üzerine karar verilmiş bir evlilik ve bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok. Davet bile edilmedim, diye hafifçe inledi. Katlanması zor bir durum. Sonuçta sizi affetti. Durdum. Hatırlasanıza, adam sizin idamınızı istiyordu. Bunun için minnettar mı olmalıyım? Sakin olun ve bekleyin. Bana döndüğünde yüzü buz gibiydi. Başını iki yana salladı. Hayatta kalmış olmak önemli değil, dedi alçak sesle. Hiçbir zaman önemli değildi. Ben İngiltere için hayatta kalmak istiyordum. İngiltere prensesi olabilmek için. Mirasımı devralabilmek için. Karşı çıkmadım. Söylediklerine o an için inanıyordu. Ancak ben Elizabeth'i sadece ülkesi için hayatta kalmak isteyen bir kadın olarak göremeyecek kadar iyi tanıyordum. Ama onu tekrar o öfke krizlerinden birine sokmak istemedim. Bunu yapın o zaman, dedim yatıştırır gibi. İngiltere için hayatta kalın ve bekleyin. Çikolatasından olmuş bir çocuk gibi kapris yapmasına rağmen ertesi gün yola çıkmama izin verdi. Katolik İngiltere'nin tek protestan prensesi olarak içinde bulunduğu durumun ağırlığına mı, yoksa 8. Henry ve Fransa kralı 1. Francis'in iki ülke arası ilişkileri güçlendirmek adına yaptıkları Field of the Cloth of Gold görüşmesinden beri Hristiyan aleminin en şaşalı olayına davet edilmeyişine mi canının daha fazla sıkıldığını bulamamıştım. Tek bir kelime etmeden beni eliyle azat ettikten sonra asık suratını öteye çevirdiğinde partiyi kaçıracak olmasının büyük olasılıkla o sabah onun için dünyanın en kötü şeyi olduğuna karar verdim. Sir Henry'nin adamları Winchester'a giden yolu bilmiyor olsa kalabalığı takip ederek bulabilirdik. Ülkedeki bütün erkekler, bütün kadınlar, bütün çocuklar, görünüşe bakılırsa kraliçenin sonunda bu adamla evlenişini görmek istiyordu. Yollar, mahsullerini ülkenin en büyük pazarına götüren çiftçilerle doluydu. Safahatçılar yol boyunca çadırlar kurmuştu. Fahişeler, şarlatanlar, ilaçlarıyla seyyar satıcılar, terzi kızlar, çamaşırcı kadınlar, arabacılar, kiralamak üzere dizi dizi atlarını çeken biniciler her taraftaydı. Ve Kraliyet Sarayı'nın kıyafet ve organizasyon işlerini gören herkes, gelip giden elçiler, üniformalı adamlar, silahlı adamlar, atlı uşaklar ve umutsuzca onlara yetişmeye çabalayarak dört nala giden atlılar. Sir Henry'nin adamları, kraliçenin meclisine Elizabeth'le ilgili rapor verecekti. Bu yüzden Walvesey Sarayı'nın girişinde, şu anda kraliçenin kaldığı piskoposun kocaman evinin önünde ayrıldık. Ben doğruca kraliçenin odalarına gittim ve her kapının önünde kraliçenin lütuflarını bekleyen istirhamcılarla dolu kuyruklarla burun buruna geldim. Dirseklerin altından, omuzların arasından yolumu yara yara geçip, tahta duvarların, iri kıyım toprak ağlarının arasından süzülerek kapıdaki muhafızların önüne kadar ilerledim ve çapraz duran baltalı mızraklarının önünde durdum. Kraliçenin soytarısı diyerek kendimi tanıttım. Adamlardan biri beni tanıdı. Diğer muhafızla birlikte öne çıktı. Onlar kapıya üşüşen kalabalığı engellerken içeri daldım. Kabul odası kısmen daha sakindi. İnsanların üzerinde büyük salona kıyasla daha fazla ipek ve işli deri görüyor, İngilizcenin yanında Fransızca ve İspanyolca da duyuyordum. Ülkenin hırslı, yükselen adamları buradaydı. Yeni krala kendilerini göstermek ve adamın yeni sarayına özel mahiyetinde ısrarla getirdiği yüzlerce İspanyolun yanında Tanrı şahitleri olsun mutlaka katmak isteyeceği safkan İngiliz erkekleri olarak kendilerine yer edinmek endişesiyle sidik yarışı yapıyorlardı. Yol boyunca konuşmalardan parçalar duya duya odanın kenarından ilerleyerek içeri süzüldüm. Çoğu dedikoduydu. Genç prensin yaşlı kraliçeyi ne yapacağına dair yorumlardı. Kraliçenin odasına vardığımda sinirden yanaklarımın yandığını, dişlerimi sıktığımı fark ettim. Kapıdaki nöbetçi beni tanıdığını belirten bir baş selamıyla kapıyı açtı ama kraliçenin özel odası bile tıklım tıklımdı. Odada o güne dek hiç görmediğim kadar nedime ve davetli, müzisyen, şarkıcı, refakatçi ve her zaman sarayda gördüğüm insanlar vardı. Gözlerimle onu aradım. Hala yoktu. Şöminenin yanında taht olarak ona ayrılan koltuk boştu. Jane Dormer pencere kenarında oturmuş, onu kraliçe hastayken tahta ulaşma şansı sıfır olan gölgelerle dolu sarayda ilk kez gördüğüm zamanki kadar kararlı bir umursamazlık içinde dikiş dikiyordu. Kraliçeye geldim dedim hafif bir baş selamıyla. Aynı amaçla gelen bir dolu insandan birisin demek dedi ters ters. Gördüm dedim. Londra'dan geldiğinizden beri hep böyle mi? Her gün artıyor dedi. Kraliçenin beyninin de kalbi kadar yumuşak olduğunu sanıyor olmalılar. Bütün krallığını üçer kez dağıtsa bile isteklerini tatmin etmeye yetmez. İçeri gireyim mi? Dua ediyor dedi ama seni görmek isteyecektir. Pencere kenarındaki koltuğundan kalktı. O an gördüm ki kimse onu geçmeden kraliçenin dar kapısından içeri adım atamayacak biçimde oturmuştu. Kapıyı açtı. Aradan başımı uzattım. Kraliçe eliyle bana gel dedi. Oldukça şık, altın ve sedef kaplamalı bir heykelciğin önünde dua etmiş, şimdi yerde diz çöküyordu. Yüzü huzur dolu ve ışıl ışıldı. Orada yerde otururken etrafa neşe saçıyordu. Öyle huzurlu, öyle şirin ve mutlu görünüyordu ki, onu her gören evlenmek üzere olan bir gelin, kendine aşkı hazırlayan bir kadın olduğunu anlardı. Arkamdan kapının kapandığını duyduğunda başını yavaşça bana çevirip gülümsedi. Ah Hena, geldiğine ne kadar sevindim, tam zamanında burada oldun. Ona doğru yürüyüp önünde diz çöktüm. Tanrı sizi bu en talihli gününüzde kutsasın majesteleri. Elini başımın üzerine götürüp o tanıdık, şefkat dolu hareketle beni kutsadı. Gerçekten talihli bir gün, değil mi? Başımı kaldırdım. Güneş gibi ışıl ışıldı. Evet majesteleri, dedim. Bundan hiç şüphem yoktu. Sizin için harika bir gün olduğunu görebiliyorum. Bugün benim için yeni bir hayat başlıyor, dedi yumuşacık bir sesle. Evli bir kadın olarak, prensi yanında, ülkesi huzur dolu, Hristiyanlık aleminin en büyük ülkesiyle, annemin ülkesiyle ittifak yapmış bir kraliçe olarak yeni hayatımın başlayacağı gün. Gülümseyerek başımı kaldırdım. Hala önünde diz çöküyordum. Peki çocuğum olacak mı? Diye sordu yumuşacık bir fısıltıyla. Geleceğimde böyle bir şey görüyor musun Hena? Bundan kesinlikle eminim dedim onunki kadar alçak bir sesle. Yüzü sevinçle doldu. Bunu kalbin mi söyledi yoksa görme yeteneğin mi? Diye sordu hemen. İkisi de dedim uzatmadan. Bundan eminim majesteleri. Bir an gözlerini kapadı. Biliyordum ki benim katiyetim üzerine Tanrı'ya şükrediyor, İngiltere için huzur dolu bir gelecek, dini ayrımların sona erdiği günler diliyordu. Artık hazırlanmalıyım dedi ayağa kalkarak. Jane'e söyle, nedimelerimi içeri göndersin Hena. Giyinmek istiyorum. 33. ayrımın sonu. Sayfa 337. Devamı 34. ayrımda.